İyi akşamlar. Mukavemet TV Karşı Hukuka hoş geldiniz. Bu akşam mecliste görüşülen seçim kanunu teklifini konuşacağız. Konuyla ilgili de CHP İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin bizlerle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Davetimizi kabul ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Gürsel Bey, kanun yine bir torba yasayla çıktı. Siz de biliyorsunuz. Ben artık zaten programımızın adını değiştireceğim. Karşı hukuk değil, mevzuat dedektifleri yapacağım. Çünkü o kadar çok torba yasayla böyle didik didik bakarak yakalıyoruz ki bazı şeyleri. O yüzden de bugün bu akşam bu konuyu da konuşmak için sizi çağırdık. Bu yeni yasa teklifinde birkaç kritik madde var. Siz bunları daha önce de dile getirdiniz. Birincisi, hakimlerle ilgili, birinci derece hakim ve kıdemli hakim kavramlarıyla ilgili. İsterseniz önce bundan başlayalım. Daha sonra da başka bir kritik madde değişikliği olan muhtarlık seçimlerinden devam edelim.
Evet, yani öncelikle bu tabii bu teklif daha genel kurula gelmiş değil. Büyük olasılıkla bir iki yeniden düzeltmeler yapılacak gibi duyduk. Önümüzdeki günlerde genel kurula gelecek ve burada müzakere edilecek. Bir kere tabii bu Yüksek Seçim Kurulu ve normal işte il ve ilçe kurulları geçmiş dönemlerde sizin de çok yakinen bildiğiniz daha çok işte belli bir yaş şeyiyle terfi ve asgari 10 yıllık bir hakimlik yapmış hakimlerin başkanlığı söz konusuydu. Bu ta eskiden beri, yani hatta 12 Eylül dönemi bile bunu değiştirmemişti. O şey devam ediyordu. Tabii bunun önemli kısmı aslında değişti. Yani 20 yıllık bir iktidar süresi ve özellikle son 5 yılda yani terfiye yaşa bakılmaksızın büyük bir değişiklik oldu. Bu neredeyse %70-75 oranında tam da iktidar mensuplarının, yani iktidarın arzu ettiği bir kurul haline dönüştü. Geri kalan 20-25 ile ilgili de yeni bir düzenleme geliyor. O düzenlemede de yani bir kere öncelikle işte aday başvuruları olacak ve başvuruların içinde kura çekilecek. Şimdi bir kere başvuru izni kime tabidir? Yani neye göre, kime göre başvuru ve burada nasıl bir kura çekilecek? Bu da bize şunu gösteriyor ki sanki burada böyle bir tarafsız davranacakmış algısı yaratılıyor. Bunun kesinlikle öyle olmayacağını çok net olarak biliyoruz. Büyük olasılıkla yani hak edenlerin çoğu da yine iktidarın arzu ettiği aday adaylar olacak ve adaylar içinde de bir kura söz konusu olacak. Birincisi bu çok sorunlu. Yani neredeyse iktidarın arzu ettiği bir seçim kurulu haline dönüşecek. Bunu biraz da dün de bir televizyon programında söyledim. Bir Putin modeli adeta bu yeni gelen bu taslak. Bu sorunlu. Bunun tabii muhalefet olarak bütün muhalefet partilerinin bu konuda kesinlikle tedbirli olması lazım. Yani ne yapılabilir? Doğrusu başvurulacak hangi mekanizma var bunu da çok bilmiyorum. Ama birçok maddelerde olduğu gibi bunun da sakıncalı olduğunu düşünüyorum.
Bir de tabii ki kura da bir yöntem. Ama ülkemizde böyle o kadar kötü örnekler gerçekleşti ki kura deyince bizim kulağımızda hiç iyi şeyler çınlamıyor maalesef. Herkes şüpheli bir biçimde bakıyor. Yani şeffaf olarak algılanmıyor kura ile seçim maalesef. Mülakat ve kura deyince ben böyle hep şey oluyorum, hani ikircikleniyorum diyeyim. Bir de sizin de daha önceki programlarda belirttiğiniz gibi bir de muhtarlarla ilgili bir madde var. Onu da konuşalım. Tek tek madde gidelim, evet, isterseniz. Sonra sizden tabii bütüne dair de bir görüş alalım.
Evet. Önce şunu söyleyeyim. Tabii ki bu bugüne kadar hani hayatımıza CV girdi. Yani geçmişle ilgili sicilinizin ne olup olmadığıyla ilgili. Bu iktidarın bugüne kadar kamuda yapmış olduğu siciline baktığımızda işte atamalarla ilgili, sınavlarla ilgili, kurallarla ilgili ne durumda olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun için bu kura meselesi tamamen bir sorunlu bir meseledir. Muhtarlarla ilgili yani hepimizin bildiği, hani hep söyleriz ya, işte direkt milletin seçimi, işte halkın kendi kendini idare etmesi demokrasinin temel kuralı diye tarif edilir. Halkın kendi kendisini seçtiği bir tek mekanizma var. O da muhtarlık. Onun dışında geri kalan tamamı maalesef siyasi partiler yasasının getirmiş olduğu zorluklar ve ne yazık ki siyasi partiler de bu yasayı aşamamıştır şimdiye kadar. Hiçbir parti aşamadı. Her ne kadar bu yasa olmuş olsa da 90'lı yıllarda SHP her şeye rağmen bu sistemi uygulamaya başlamıştı. Yani kendi üyeleriyle kendi yöneticilerini seçebiliyordu. Şimdi bu bütün partilerde bu sorun şey kalktı. Bir tayinli ve atamalı sistem oldu. Bu atamalı sistemde işte milletvekili, yerel yöneticisi kimler varsa Ankara'da tayin ediliyor ve bunun adına da işte seçim oluyor ve bunu da demokratik bir seçim olarak takdim ediyoruz. Ama muhtarlar öyle değil. Muhtarlar direkt vatandaşla temas kuruyor, çalışmasını ona göre yapıyor ve öyle seçiliyor. Yani milletin direkt seçti. Şimdi milletin direkt seçmiş olduğu bu muhtarlık müessesesini diyor ki evet başvuru yapabilirsiniz. Yani önce seçime girmek için yasal yeterliliğiniz olacak. Bu olsa da bu benim için çok anlam ifade etmiyor. Seçime gireceksiniz, seçimi kazanacaksınız. Seçimden sonra ben bakacağım senin durumuna. Belki ikiye ya da üçüncü, kim iki ya da üçse senden sonra, ona da verme hakkım olabilir. Neye göre vereceksin, nedir yani? Ben seçime giriyorsam, seçime girmenin koşulu nedir? Sicil kağıdı ya da işte ne diyorsunuz ona, savcılığa başvuru yapacaksınız. Hukuksal olarak adli hiçbir sorununuz olmayacak. Adli sicil belgesi. Hı hı. Adli sicil belgesiyle ben başvurumu yapmışım ve aday olmuşum, seçimi kazanmışım. Sonra ne istiyorsunuz benden? Sonrasını yine ben karar vereceğim. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Tabii genelde Güneydoğu coğrafyasında belediye başkanları çok tartışıldı kayyumla. Ama yüzlerce muhtara da kayyum geldi. Bunlar hiç konuşulup tartışılmadığı için. Belli ki siz seçim de yapmış olsanız, evet yani hoşuma gitmiyorsa, arzu ettiğim bir insan seçilmemişse, ben rahatlıkla senden sonraki ikiye, üçe, hatta istediğimi de atayabilirim yasasıdır. Bu da çok sorunlu, bu da çok sıkıntılı bir madde. Ama en önemlisi, yani aslında bu da tabii ilk kez, bugüne kadar Türkiye'de çok darbeler olmuş ve bu darbelerle beraber yeni yasalar, anayasalar yapılmıştır, seçim yasaları yapılmıştır. Ama hiç kimsenin aklına böyle bir şey gelmemiş. Mesela yeni sandık kurulunu oluşturacaksınız. Sandık kurulu nasıl oluşur? İşte siyasi partiler temsilci verirler. O temsilcilerle siz bir kurul oluşturursunuz. Şimdi onu da değiştiriyorlar. Onu da şöyle yapıyorlar. Siz siyasi partiler olarak, sandık sorumlusu olarak seçim kuruluna başvuru yapacaksınız. Ama onun seçim kurulunda görev alıp almamasının kararını da biz siyasi partiler vereceğiz. Bu da bana şunu hatırlatıyor ki, yani önümüzdeki süreçte bir önceki seçimde olduğu gibi birçok yerlerde belli siyasi partilerin temsilcilerinin kaşını gözünü sevmedim, sizi kabul etmedim. Doğal olarak da onlar kendi partilerinin, kendi seçmenlerinin reylerine de sahip çıkma imkanında mağdur olacaklar. Bu da önemli bir sorunların bir tanesi de bu diye düşünüyorum.
Hemen muhtarlarla ilgili değişiklik teklifine geri dönersek, aslında burada hani çok genel tabirle ön koşul olarak sunulması gereken bir belgeyi bir de ardıl koşul olarak istiyorlar. Tabii. Hem de en geç bir ay içinde. Yani o bir ayda tabii Türkiye olduğu için burası bir sürü şey değişebilir gibi bir mantık da yani görünürde yürütülmüş olabilir. Ama en basit ve en genel tabirle şey, yani iş yerine bile girerken sunduğumuz belgeler en az 3 ay 6 ay geçerli oluyor. Neden bir seçimde hani ön koşul olarak zaten belirlenen bir kriter bir de bir ay içinde tekrar gündeme getiriliyor? Mesela burada dediğiniz gibi biraz şey var, istenmeyen şeyleri engellemek için sanırım sonuçları. Biraz hukuku dolanmak var anladığım kadarıyla.
Şimdi bu tartışma da büyük olasılıkla işte 2019 yerel seçimlerinde birçok belediye başkanları aday oldu ve seçimi kazandılar. Ve çok kısa süre içerisinde galiba işte hatta bir ay 40 gün görev yapıp görevde alınıp yerine kayyumlar atanmıştı. O zaman da bu itirazlar oldu. Yani insanların adaylaşabilmesi için adli sicil belgesinin sağlıklı olması lazım. Yani hukuksal bir sorun da olmaması lazım. Evet, bu sorun yok. Başvuru yapmış, adaylığa hak kazanmış, seçime girmiş, seçimi kazanmış. Sonra kayyum atıyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Tıpkı ona benzer. Yani bu tartışmalar olduğu için, benzer tartışmaların olmaması için böyle bir yasaya ihtiyaç duymuşlar. Yani bu ne demektir? Benim arzu ettiğim insanlar seçiliyorsa sorun yok. Ben bir daha sende öyle bir adli sicil belgesi falan isteyecek durumda değilim. Ama benim arzu etmediğim birileri seçilmişse kusura bakmayın, o zaman ben bir soruşturma yapacağım. Soruşturma yaparken efendim bir tane ihbar dilekçesiyle de sizin için sorun yaratabilirim demektir. Bu böyle hiçbir koşulda kabul edilecek bir durum değildir. Gerçekten bu model dünyada yok. Yani bir seçim yapıyorsanız o zaman seçim yapmayın yani. Seçim yapmanın koşulu çok açık. Bugün bir ekranda da ifade ettim. Ben aynı zamanda AGİT üyesiyim. Önümüzdeki günlerde de yine çeşitli ülkelerdeki seçimleri izlemeye, gözlemeye gidiyoruz. Birçok İskandinav ülkelerinde seçim yasalarını değiştiler. Gerçekten hani Erdoğan diyor ya ileri demokrasi, tam da ileri demokrasiye uygun. Mesela birçok ülkelerde, buna Norveç de dahildir, seçimi bir haftaya yaydılar. Yani bir diyelim ki bu pazar başlayacak, bir dahaki pazar gününe kadar 7 günlük bir süre içerisinde reyinizi kullanabilirsiniz. Yani niye ben size eziyet edeyim? Israrla bir gün gidin oyunuzu kullanın. İnsanların işi olabilir, sıkıntısı olabilir, sağlık sorunu olabilir. Bunu yapıyor. İstiyorsanız belli mekanizmalarda, okul gibi işte kamu yerlerinde oyunuzu kullanabilirsiniz. İstiyorsanız internette de oyunuzu kullanabilirsiniz. Kullandıktan sonra, velev ki 3 gün sonra, evet yani evet götürdüm falan, siyasi partiye oyumu verdim ama ya bu içimden şey olmadı yani, arzu ettiğim bir tercih olmadı. Son gün gidip tercihinizi de değiştirebiliyorsunuz. Yani her ne kadar 3 gün 5 gün önce bir oyunuzu kullanmış olsanız da son gün oyunuzu bile değiştirebiliyorsunuz. Yani şimdi Elinoğlu bu kadar ileri demokrasiden şey yaparken biz gerçekten çağın çok gerisinde, neredeyse bilmiyorum, yarın birçok arkadaşlarıma da soracağım. Acaba Orta Doğu coğrafyasında şimdi yavaş yavaş seçime alıştılar. Irak'ta, Mırak'ta bu model var mı yok mu bilmiyorum ama bugün bir arkadaşım dedi ki ya biraz Rusya modeline benziyor. Bu sorunludur. Yani muhalefetin bu vaziyette seçime girmesi gerçekten yani sonucuna da nasıl katlanacak, onu doğrusu çok merak ediyorum.
Aslında sizin biraz önce verdiğiniz bu İskandinav ülkelerindeki seçim değişikliğinde sürenin uzatılması, şöyle ki onların nüfusu bize göre ne kadar az. Yani ona rağmen bu kadar geniş bir yelpaze tanımışlar zaman açısından. Hani bizim ülkemizin nüfusuna kıyaslayınca aslında evet, ve insanların çok yoğun şekilde çok daha uzun saatler çalıştığını düşünürsek daha sağlıklı olabilir aslında. Yani keşke bunları tartışabilsek mevzuat bir değişikliği benzer, olarak ama.
Almanya'da bir önceki seçimde biz yine görevli olarak gitmiştik. Orada baraj %5. Gerçekten çok sağlıklı bir seçim yapılıyor ve öyle bizde olduğu gibi siyasi partiler, işte oranın seçim kurulları tartışma konusu değil yani. Son derece güvenilir. Partinin bir tanesi 4.93 yani binde 7 ile seçimi kaybetti. Binde 7 ile seçimi kaybeden siyasi parti itiraz bile etmedi.
Bir de bu sizin bahsettiğiniz olura gelelim biraz. Şimdi doğru anladım değil mi? Kişinin olurunu istiyorlar. Yani kişiye olurun var mı diye soracaklar başka bir partiden olan şeye. Başka bir partinin üyesi olan kişiye olurunu mu soracaklar? Yani yazılı bir olur mu isteniyor peki burada? Bunu da biraz açıklayabilir misiniz?
Şimdi bir kere öncelikle şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de bütün siyasi partilere baktığınızda kapanmış siyasi partiler dahil, her ne kadar bugün tabelalar olmuş olsa da birçok geçmiş dönemde iktidar olmuş, Türkiye'yi yönetmiş ama şu anda neredeyse ismi cismi piyasada gözükmeyen, konuşulmayan siyasi partilerin 300-350 bin şeyleri var, üyeleri var. Yani iktidar partisinin 12 milyon üyesi var. 12 milyon. Yani dünyada böyle bir siyasi parti yok. 12 milyon üye. Niçin üye yaparsınız? Üye yapmanın koşulu şu. Çoğullaştırırsınız ve üyeniz karar verir. Yani genel başkanından tutun bilmem parti yöneticilerinin tamamını üyelerle seçtirirsin. Şimdi bu böyle değil. Promosyon üye. Ve bu promosyon üyelikten dolayı da her dönemsel şey adeta parti parti çeşitli partilerden partilere geçişler var. Ve bu geçişkenlikten dolayı da çok sorunlu şu anda. Siyasi parti üyeleri hep sorunlu. İşte ben genel başkan yardımcısıyken örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Bir bakıyoruz işte örneğin işte mesela Cumhuriyet Halk Partisi birebir tanıdığımız insanlar Yargıtay Cumhuriyet Savcılığında yazı geliyor. İşte efendim falan kes atıyorum Ahmet bilmem ne iki partiye üye. Ya Ahmet bildiğimiz tanıdığımız Ahmet. Ahmet Bey'i arıyoruz. Ahmet Bey hayır benim bir partiye üyeliğim yok. Ve sonra öğrendik ki iktidar partisi bir dönem promosyon niteliğinde üyeliğe başlamış. İşte atıyorum 1000 üye yapan haca gidecek, işte 500 üye yapan bilmem ne yapacak falan gibi. Böyle olunca öyle oturmuşlar, işte listelerde önlerini almışlar, herkesi üye yapmışlar. Üyelik de ciddi bir sorun. Yani bir kere bu konuda da ciddi sıkıntı var. Üçüncüsü, Türkiye çok hareketli ve göç veren. Örneğin İstanbul, benim bildiğim resmi 1 milyon, gayri resmi ne kadar olduğu belli değil. Pandemiden kaynaklı, işte son dönemlerde yaşanan ekonomik krizden dolayı sürekli göçler var. Yani kimileri Anadolu'ya, kimileri işte Ege'ye, Körfez'e göç ediyor insanlar. Göç ederken de birçok insan şeyi getirmiyor, naklını götürmüyor. Üç, tabii uzun süredir bir başka alışkanlık haline dönüşmüş. Bir tek maddelerini beğendim bunların işte içinde. Onun dışında tamamı sorunlu. O da şu. Bizde tabii şimdi özellikle büyük şehirlerde halen köyleriyle, kasabalarıyla ilişkisi kesilmeyen insanlar var. Yani 50 yıldır İstanbul'da oturuyor ama seçim döneminde köyüne, kasabasına gidiyor. İşte bir muhtar seçecek, bilmem ne yapacak. Bu vesileyle kendi şeyini getirmemiş oluyor. Yani oradaki naklını getirmemiş oluyor. Bunu kaldırıyorlar. Bu doğru yani. Eğer burada oturuyorsanız burada yaşıyorsunuz ve buradan tercihinizi yapacaksınız. Yani bunun dışında işte gittim oyumu kullandım geri geldim falan. Bunun dışında maddelere baktığında gerçekten önümüzdeki süreçte birçok sorunla karşı karşıya kalabiliriz. En önemlisi de şu, aday başvuruları var. Aday başvuruları içerisinde şu andaki yasaya göre nerede oturuyorsanız oturun hiç sorun değil. İstediğiniz ilde, istediğiniz ilçede başvuru yapabiliyorsunuz. Hiçbir yasal engel yok. Şimdi bunu da kaldırmışlar. Yani buna ne diyorlar? Asgari bir yıl önce. Şimdi bu da bize şunu gösteriyor ki listeler kesinleşmesine yakın birçok insanlar listelere yazılmış olsa da partide o hangi alanda görev alacaksa hak kazanmış olsa da seçim kurulu onu kabul etmeyebilir. Bu da bir başka sorun. Bunu da ifade edeyim.
Şöyle şu olura da geri dönersek buradaki mantık oturmayan şey zaten olur olmayan bir kişi neden sandık kurulu üyesi olsun ki? Yani onu yazılı olarak bir ispat ile istiyorlar anladığım kadarıyla. Ama ona ilişkin bir şey de yok maddede. Hani umarım bir de bu değişikliğin tutup da yönetmeliğini çıkarmazlar iyice. Çünkü bazı şeyler biraz muğlak kalmış. İşte bu dediğim olur maddesi. Olur olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremez diye. Gerekçesinde de tartışmaları önlemek için yapıldığı belirtilmiş anladığım kadarıyla. Ama hani mantık olarak benim de böyle zihnimde oturmadı bu değişiklik açıkçası.
Ve bunun birçok örneklerini de geçmiş dönemde yaşıyoruz. Tabii biraz önce ifade ettim, üyelik çok kıymetlidir. Dünyanın her yerinde siyasi partilerin üyelikleri anlamlıdır. Çünkü aynı zamanda karar vericidir. Her alanda karar verici. Bizde tabii karar verici bir mekanizma değil. Sadece işte promosyon niteliğinde işte oğlumu işe sokacağım, kızımı işe sokacağım. Çoğunlukla bu üyelik sistemi bunun üzerine inşa edilmiş. Yani AK Parti'nin 12 milyon üyeliği çoğunlukla işte promosyon üyelik. Durum böyle olunca da seçim dönemlerinde sandık görevlisi olarak iller, ilçeler açıyorlar defterleri. Kim üyelerimiz? Bütün üyeleri kendi bölgelerindeki, mahallelerindeki ikamet ettiği yerlerde bunları görevli yazıyor. Ve bunların %60'ı, 50'si de ne yazık ki görevine gitmiyor. Çünkü çoğunun da haberi olmuyor. Yani bu sadece bir parti için geçerli değil, bu bizim parti için de geçerli olan bir kavram. Bunların yani arıl acele bir taslak hazırlamışlar ve taslağı bir daha geri çektiler. Büyük olasılıkla şimdi yeniden bir düzeltmeler yapacak çünkü çok büyük eksikler vardı, yanlışlar vardı. Nasıl bir şey gelir bilmiyorum ama en önemli üç şey işte dediğim gibi seçim kurullarının şeyi, iki sandık görevlileri, üç mahalle muhtarlıkları, bunlar çok anayasaya da aykırı diye düşünüyorum. Tabii hukukçu değilim, hukukçular bu konuda mutlaka bir çalışma yapacak. Yani kısacası iktidarlar, yönetenler insanların hayatını kolaylaştırmak için var ama ne yazık ki ilk kez tarihimizin belki son 70 yıllık işte seçim tarihimiz var. En sorunlu dönemini yaşıyoruz diye düşünüyorum.
Peki bu düzeltmelerde esaslı bir değişiklik yapılmazsa siz muhalefet partisi olarak nasıl bir program çalışma yürütmeyi düşünüyorsunuz bu hani değişiklikleri engellemek için?
Tabii bu değişiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde engellemek biraz zor. Yani sayısal çoğunluğumuz buna uygun değil. Yani hangi yasal yollarla bunlar engellenebilir onu da bilmiyorum. Hukukçu arkadaşlarımız mutlaka burada bir çalışma yapacak ama benim kişisel düşüncem yani uzun süredir seçimlerde görev almış, seçimleri yönetmiş bir insan olarak bütün muhalif partiler yani bugün mevcut bu tekil sisteme karşı olan bütün siyasi partilerin bir araya gelip alternatif bir adeta resmi olmasa da gayri resmi bir seçim kurulu oluşturmak zorunda. Yani Edirne'den Ardahan'a kadar her vatandaşımızın reyine sahip olabilecek, onun sağlıklı kullanıldığını, sağlıklı sayıldığının mekanizmasını kuracak bir sistem kurmalar lazım. Aksi takdirde nelerin olabileceğini söylemek bile istemiyorum. Çünkü bir önceki iki seçime baktığımızda yani 3,5 milyon seçmen mühürsüz oy, mühürlü olarak kabul edildi. Yani düşünebiliyor musunuz? Yasada çok açık net. bu evet, şeyleri mühürlü olması lazım.
Evet, hatta lafınızı böldüm, çok pardon.
3,5 milyon, yani 3-5 değil. Ve bu ne yazık ki kabul edildi. Yetmedi. Evet. Mesela birçok yerlerde, örneğin belli özellikle Urfa gibi, Erzurum gibi bir yer, birçok ilçelerde mevcut bir siyasi partinin son 30 yılda hiç alamadığı çok yüksek oy aldı. Bu da bize şunu gösteriyor ki evet, demek ki orada sandıkların başında kimse yok. Kimse sahiplenmemiş. Kimin elinde kalmışsa o da kendi partisine onları yazdırmış. Bunun aynısının olabileceği ihtimali çok yüksek. Çünkü iktidar sahada, sokakta, seçmende itibarını kaybettiği yerde sandıkta bulmaya çalışıyor, sandıkta aramaya çalışıyor.
Bir de şey, hatırlarsanız o zaman herkese Yüksek Seçim Kurulu mail göndermişti. Yani maili bulunanlara bu mühürsüz oyların geçerli kabul edilmeyeceğine dair. Sonra böyle bir mail aldıktan sonra, seçimin sonucundan sonra onun tamamen değişmesi zaten hani birçok şeye işaret ediyor aslında. Bir de son olarak size şunu soracağım bu değişiklikle
ilgili. Yalnız o zaten yasaya aykırı. Yani bu ne demektir? Evet. Ya kırmızı ışıktan geçtim, bir şey olmaz. Yani onun gibi bir şey. Yasa koyucular demiş ki evet, bu oylar mühürlü olacak. Bunu hiçbir şey olmamış gibi kabul edip sonra da, tabii bu konuda muhalefetin de kusurları var. Yani ne yazık ki ya bir öz eleştiri yapmak zorundayız. O gün bu konuda bütün siyasi partilerin olağanüstü bir direnç göstermesi gerekiyordu. Bu konuda bu olmadı ve ne yazık ki sonuçta da bugün daha ağır bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık.
Bir de çok dikkat çekmeyen bir madde ama onu da çok az kısaca konuşalım istiyorum. Bu adresi kapalı kişilerin son adresinin kaydedileceği ne ilişkin maddeyle ilgili ne söylemek istersiniz? Benim o da çok içime sinmedi açıkçası. Yani adresi kapalı olan bir sürü insan, diyelim ki son adresi aynı yerde gözüküyor. Yani bunlar biraz karışıklığa neden olacakmış gibi geldi bana. Düşünülmemiş gibi geldi ama yani açıkçası ben de şey yapamadım, idrak edemiyorum. Bir fikir tartışması yapalım.
Kesinlikle düşünülmeden yazılmış. Nedeni şu. Ben uzun süredir icra dairelerini takip eden bir siyasetçiyim. 25 milyon, siz de hukukçusunuz, çok yakinen biliyorsunuz. 25 milyon 300 bin icra dosyası var. Ve bu icra dosyalarından kendilerini muhafaza etmek için binlerce insan adres değişiklikleri yapıyor. Kapalı adres gösteriyor. Örneğin herhangi bir muhtarlığa gittiğinizde muhtarlıkta şu kadar tebligat görebilirsiniz. O tebligatların tamamı olası bir icra kağıdı gelecekse, çünkü gidiyor aslında, orada oturuyor ama fiilen kayıtlarda olmadığı için doğal olarak da PTT memuru getiriyor, muhtara teslim ediyor. Bu çok yüksek bir sayı yani. 25 milyondan bahsediyorum. 25 milyonun asgari, en az 5 milyon bu vaziyette. Yani yüzer gezer ve adresi kapalı. Şimdi bunların rey kullanma hakları, bunların adaylaşma hakları nasıl olacak? Doğrusu bunda ben de çok merak ediyorum.
Ben sorularımı bitirdim. İsterseniz yavaş yavaş programı da kapatalım. Son olarak ne söylemek istersiniz?
Ya son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi aslında mevcut iktidarın ne yaptığını biliyoruz. O da ne yapacağını çok iyi biliyor. Ama bu konuda bütün muhalefet partileri, yani sadece işte 6 siyasi parti değil, irili ufaklı kimler varsa, bütün partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, odalar, gerçekten bu sistemin karşıtı olan bütün kesimlerin mutlaka bir arada olması lazım. Demokrasiye sahip çıkmak için, özgürlüklere, hukuka sahip çıkmak için. Evet, kaşın karaydı, gözün karaydı, seni beğenmedim ötesinde bunu yapmak zorundayız. Bir yaşanmış bir hikayeyle kapatmak istiyorum. Benim hemşerilerim trenle İstanbul'a geliyorlar. O zaman tabii tren yolculukları, işte yollarda böyle yiyecek içecek çok yok. İşte köyünüzden, kasabanızda kendi nevalenizi yapıyorsunuz. Şimdi ne olacak? Ardahan'da, Kars'ta ne olur? Kete yapılır, peynir falan. Hepsi tuzlu şeyler. Bir kompartmanda 4-5 tane hemşerim ve bir beyefendi de aynı kompartmana düşüyor. Bu kravatlı tabii, belli ki bölgede bir bürokrat, tam işte yemek saati, yemeği açıyorlar. Buyurun diyorlar, işte yemek yiyelim. Teşekkür ederim diyor. Tabii bizim insanlarımız da çok ısrarcı olduğu için. Bir iki ısrar edince beyefendi diyor ki, ya teşekkür ederim, benim kolesterolüm var. Tabii benim hemşerim kolesterolü hiç duymamış, kolesterolün ne olduğunu bile bilmiyor. Diyor ki hemşerim diyor, gel keteyi yiyelim şimdi, akşam da senin kolesterolünü yeriz. Şimdi bütün muhalefet partileri, gelin önce demokrasiyi kurtaralım, sonra kendinizle birbirinizle hesaplaşın.
Ben çok teşekkür ediyorum tekrar davetimizi.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Ben de size iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.